Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün iki meseleyi ele alacağız. Burada müzakere edeceğiz hocamızla birlikte. İlki aile meselesi. Aile hem siyasetin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ailelerin ciddi olarak gündeminde bir konu, devreden bir gündem artık Türkiye'nin devreden bir gündemi. Gerek çocuk eğitimiyle alakalı olsun, gerek bir takım kadın erkek cinayetleri haberleriyle olsun. Doğum oranları istatistik olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun düzenli olarak açıkladığı doğum oranlarıyla alakalı olsun. Aile artık bizim sürekli bir gündemimiz, devreden bir gündemimiz. Bu konuyla alakalı da Ergün hocamızın Pratik Aile Siyasetimiz başlıklı bir yazısı yayımlandı Star gazetesinde. Bunun üzerinden programımızın ilk bölümünde aileyi konuşacağız. Ardından da yine bugünlerde bir tartışma konusu var. O da tarikatlarla ilgili. Tarikatlar devletin sıkı kontrolüyle mi düzelirler diye yine Ergün hocamızın bir yazısı var. Star gazetesinde yayımlanmış. Biraz onu konuşacağız. Tarikatlar İslam toplumlarının önemli müesseseleri, önemli akımları, gerek topluma eğitim, sosyalleşme ve ruhsal olgunlaşma sağlayan önemli müesseseler. Dolayısıyla burada bir takım meselelerin olduğunu görüyoruz, konuşuluyor kamuoyunda da. Bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde de. Burada bir devlet kontrolü mü gerekiyor? Yeni bir meclisi meşayih mı ihdas edilmeli? Bu meseleler nereden çıktı? Bunları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Hocam hoş geldiniz.
Hoş
Öncelikli
bulduk, sağ olun.
olarak pratik aile siyasetimiz
Evet.
diyorsunuz. Cumhurbaşkanımız da sürekli bu konuyu gündeme getiriyor. Türk aile yapısı çöküyor diyor.
Dağılıyor diyor.
Dağılıyor diyor.
Evet.
Hatta TÜİK'in verileri endişe yaratıyor bu konuda. Doğum istatistikleri yayınlandı 2023 yılına ait. Geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 958.408'miş hocam. Bunlardan %51.3'ü erkek, %48.7'si de kız olmuş. Burada önemli olan tabii asıl tehlike toplam doğurganlık hızı 1.51. Bu
Evet.
sayı 2001 yılında 2,38'miş. Neredeyse %1 bir
Düşüş
azalma
var.
var bu 22 senelik süre içerisinde. Ve bizim nüfusumuzu yani doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi de 2,1'miş.
Evet.
Dolayısıyla biz şu an neredeyse o artış hızını altındayız. Belki geriye doğru gideceğiz bu
Gidiyoruz, evet.
durumda. Yani 2,1 olması gerekiyor.
Evet.
Biz de şu an 1,5 oranında ve siz şöyle başlıyorsunuz yazınıza. Bütün dünya ile mukayese edildiğinde bile son yıllarda Türk ailesinde boşanma oranı da yüksek. Bir de
Evet.
o var. Zaten gençler de evlenmiyorlar. Biz de önemsiyoruz hocam. Hani işte
Evet.
muhafazakar düşünce, muhafazakar siyaset aile kurumunu önemsiyor. 24 yıldır da neredeyse muhafazakar bir iktidar var
Evet.
Türkiye'de. AK
Evet.
Parti hükümetleri yönetiyor Türkiye'yi. İlk defa Aile Bakanlığı şimdi kuruldu.
Kuruldu.
Bütün
Evet.
bunlara rağmen hocam problem ne? Nerede?
Evet.
Niye bizim doğurganlık oranımız azaldı? Niye boşanma oranımız azaldı? Ve aileye çok önem veren muhafazakarlar da işin başında. Ne
Evet.
oldu? Ters giden nedir acaba?
Ya yani bu hakikaten önce üzerine çok düşünülmesi gereken bir soru. Sonra da bu sorunun cevabını bulmak için ciddi anlamda Türkiye'de araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu sadece efendim TÜİK'in verilerini alıp kullanmak çok beleş bir yol. Kocaman bir bakanlık var. Dolayısıyla bu bakanlık belki de yapıyorlar, bilmiyorum. Biz verilerden haberdar değiliz. Türkiye genelinde birkaç grupla birlikte yani farklı meşrebe sahip sosyal bilimcilerle beraber Türk ailesi nereye gidiyor? Bu çerçevede ciddi araştırmalar yapmaları gerekir. Mesela 2022'de çok dramatik bir düşüş var. İngilizce'de öyle der, dramatik düşüş.
Evet.
Bu hakikaten 2022'nin kendi yapısından kaynaklanan bir durum mu var? Ondan dolayı mı insanlar aç doğurmaya yöneldiler.
2021'den 23'e kadar, evet, ama anlaşılan bir düşüş var hocam. Orantısal, evet, bir düşüş var. Evet.
Sonra yoksa o düşüş şimdi tabii 2024 üzerinde de bu çalışmaları yapılınca daha bir netlik kazanacak. Bu düşüş hakikaten 2024'te de devam ediyor mu? Yoksa bir kesinti mi var? O zaman daha rahat konuşabileceğiz. Ama şu var, yani sonuçta Türkiye'de doğurganlığın düşüşü var. Bu çok ciddi bir sorun. Aile Bakanı da çıktı dedik, 25 sene sonra belki askere gönderecek genç de bulamayacağız.
Çok büyük tehlike.
Yani bundan bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanı da Türk aile yapısı dağılıyor dedi. O zaman sorun var hakikaten. Dediğiniz gibi yani 24 yıldır muhafazakar siyaset var. Aile Bakanı kuruldu. Bu sorunlar neden var? Yani bu çok büyük bir soru. Buna cevap vermek kolay değil açıkçası. Ben de tek başıma buna cevap veremem. Ama genelde olgulara baktığımızda, öteden beri araştırmalara baktığımızda, Türk aile yapısının son 24 yıl içinde yaşadığı değişimlere baktığımızda bunun üzerinde yorum yapma söz konusu. Bir defa bu 24 sene içinde tabii Türkiye'de hızlı bir kalkınma oldu. Bu hızlı kalkınmada insanlar parayla, efendim arabayla, evle, dolarla, markla çok daha fazla haşir neşir oldular.
Tüketici kültürü oluştu.
Daha fazla yerleşmeye başladı. Evet. Alışveriş merkezleri arttı. Dolayısıyla evlilik, çocuk yapmak hayatta öncelikli olan konular olmaktan çıkmaya başladılar.
Ayak bağı görülmeye başlandı.
Hatta
hocam çocuklar.
Hatta para, daha fazla para kazanmak için, mevki sahibi olmak için de ayak bağı görüldü. Bu sadece seküler kesimleri değil, dindar kesimleri de kuşatan bir şey. Toplumdaki herkesi etkileyen bir şey. Çünkü muhafazakarlar da bu toplumda yaşıyorlar. Dolayısıyla bu dalgadan etkileniyorlar. İkincisi, Türkiye'de üniversiteler bu hükümet döneminde her şehirde üniversite yapıldı. Bir yandan hükümet bununla övünç duyuyor. Hakkı belki. Çünkü halk üniversitede çocuğun okumasını bir prestij, bir saygınlık olarak görüyor. Yani kendisi okuyamamış, içinde ukde kalmış. Oğlum, kızım üniversiteli.
Statü
diyor.
Atlama aracı bir bakıma.
Bu açıdan da ciddi bir talep var. Siyasal bir... Bu da bir oy baskısı oluşturuyor iktidar üzerinde, siyasi alan üzerinde. Hocam, onlar da buna cevap olarak yapıyorlar.
İktidarlar açısından şöyle bir avantajı da var hocam. Genç işsizlik oranını da düşüren bir şey üniversite öğrencisi olmak.
Öyle bir şey, 5 sene 6 sene tabii gidiyor ama şimdi AK Parti 5 sene 6 sene kalmadı. 2 dönem de kalmadı, 24 sene geçti. Dolayısıyla bu 24 sene içinde bu üniversitelerden insanlar mezun oldu. Bir sürü işsiz yığınları var şu an. Üniversite mezunları var. Şimdi o başlangıçta hükümet bunları açtığı için çok sevinen, oy veren kitlelerin bir kısmı şimdi kızgın ve oy vermiyor, mesafeli davranıyor. Hepsine de iş bulma imkanı yok Türkiye'nin zaten. Bu üniversite neyi sağladı peki? Bu üniversite şunu sağladı. Gençlerin evliliğini geciktirdi. Çünkü üniversiteyi bitirecek, ondan sonra iş sahibi olacak. Bu 28-29 yaş demektir.
Evet hocam.
Kızlar da aynı şekilde, oğlanlar da, erkekler de aynı durum içine yerleştiler. Oysa diyelim ki bu kadar çok üniversite değil de daha az üniversite olsaydı erken yaşta evlilik olacaktı. Daha erken iş hayatına atılacaktı. Mesela önemli nedenlerden birisi bu. Bu popüler kültürle gelen birey ol, hayatını yaşa, keyfine bak. Birey olmak, hayatını yaşamak, keyfine bakmak
anın
ne demek?
Anın tadını çıkarmak.
Yani araban olsun, tatil, evet, yerlerini gezmeye git, dünyayı gör. Böyle bir dünya görüşü benimsendi.
Zevkperestlik değil mi hocam?
Şimdi,
biraz hedonistik bir
bu,
hayat tarzı bu.
Uluslararası sosyal medya, efendim sinemalar, her moda kültürü bunları pompalıyor ama bu bizim mesuliyetimizi de muhafazakarlar olarak kaldırmıyor. Biz de bu ülkede hakikaten bu gençliğe ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede bu ülkenin de önemini algılayan, dünyaya karşı daha kanaatkar tutumlara sahip gençler neden yetiştiremedik? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Daha neden daha fazla muhafazakar ideallere sahip olmamız ve bu ideallerle yönetime talip olmamıza rağmen daha madde perest gençlik, daha zevk perest bir gençlik ortaya çıkıyor. Bizim eğitim programları diyelim milli eğitim ve üniversitede gençlerin giyimi, hocalarla ilişkileri, konuşması, katılımı nasıl bir programdan geçti ki böyle bir gençlik ortaya çıktı? Efendim makine mi ki koyuyorsunuz böyle çıksın? Makine değil ama bütün dünyada ortalama her ülkenin bir programı vardır. Yani yüksek öğretim programı vardır, milli eğitim programı vardır, ilk öğretim programı vardır. Bunlar uygulanır, bunlar önemli. Mesela şimdi yani üniversitede bile ben hocayla öğrenci farklılığını gösteren giyimin olmasından taraftarım. Böylece öğrenci mesafesini ortaya koyabilecek hocaya karşı. Ama bırakın üniversite, orta öğretimde bu yok. Orta öğretimde gençlerin giyimiyle hocaların giyimi arasında bakıyorsun çok büyük yakınlık ve benzerlikler var. İlişkilerde mesafesizlik var. Ondan sonra ne bileyim yani pedagojik ilişkilerde şimdi pedagoji çok fazla bilgi sahibiyiz. Her yerde psikolojik danışmanlık var, pedereci var. Fakat uygulamaya nasıl dönüşüyor bu? Bence bütün bunlarla ilgili bir şey doğru gitmiyor, doğru yürümüyor. Ondan dolayı da sonuçta böyle bir nesil ortaya çıkıyor. Şimdi aile konusunu konuşuyoruz. Aileyle ilgili geç evlilik, boşanma,
İntihar olayları düşün, hocam. Intiharlar. Yani bir sürü mesele bunu ilgilendiriyor aslında hocam.
Şiddet. Çok evet. Ciddi anlamda evet, aile evet, içi şiddet evet. Yaşanıyor.
Bu madde bağımlılığı hocam.
Madde bağımlılığı yine var. Şimdi bunlarla nasıl çıkabiliriz? Bunlar hakikaten bunlarla başa çıkmak için komple Türkiye aile
politikası lazım.
Politikası lazım yani. Bütün bir kurumları kapsayan ciddi anlamda aileyi merkezde tutan, bu bahsettiğimiz sorunları minimalize etmeyi hedefleyen
bir siyaset lazım.
Belgesi gerekiyor.
Hocam
bir siyaset, bir politika gerekiyor.
Tam burada şunu da sormak istiyorum. Bir kafa karışıklığı mı yaşıyoruz? Yani bir taraftan bir muhafazakarlık var, işte dindarlık var ve muhafazakar bir iktidar var. İşte Cumhurbaşkanımız zaman zaman bu tür toplantılarda İşte en az 3 çocuk diyor bir nikaha şahit olunca falan. 3 çocuk diyor, 4 çocuk diyor, 5 çocuk diyor.
Tutmadı yani.
Hani bir tarafta da tutmadı sanki buna şöyle bir mukavemet gösteriliyor. Ya ekonomiyi mi düzelttiniz de 3 çocuk yapılmasını istiyorsunuz? İnsanlar, aileler bu çocuklara nasıl bakacak diye hemen bir karşı görüş serdediliyor. Biz, şimdi siz diyorsunuz ki bizim önce nasıl bir aile kurmak istiyoruz. Nasıl bir aile yapısı istiyoruz? Bunu belirlememiz lazım ve buna göre de bir politika metni ortaya çıkarmamız
gerekiyor.
Bunu
da kurumlara uygulatmamız gerekir.
Türkiye'de böyle bir ortak aile anlayışı var mı hocam? Yani şimdi, sağ sol cenah diyelim, muhafazakarlar diyelim, laikler diyelim, sekülerler diyelim. Hani aile ortak meselemiz. Aile herkesin bam teli diyoruz da gerçekten böyle mi?
Şimdi herkes aynı aileyi istemiyor olabilir. Herkes dindar bir evlat istemeyebilir. Ama herkes dürüst bir evlat ister. Herkes annesine babasına saygılı olan bir evlat ister. Herkes efendim kendine yeterli olan hayatta üretebilen, üretkenliğe yönelen, girişimci olabilen, çalışkan olabilen bir birey olmasını ister. Çocuğu olacaksa böyle olsun ister.
Evet.
Herkes ailesinde mesela boşanmasının olmasını istemez. Yani bir seküler de bunu istemez. Aile yapısında boşanmaların, evladının boşanmasını istemez yani. Dindar birisi de istemez buna. Ondan sonra dindar da sadakatsizlik istemez ailede. Efendim seküler olan insanlar da ailede sadakatsizlik istemez. Birçok ortak yanımız var aslında bizim. Biz bu ortak olan yanlarımızı merkeze alarak bunu yapabiliriz elbette.
Evet.
Dediğim gibi farklı farklı talepler de var. O farklı talepler ayrı. O
yani
devlet
ortak bir noktada buluşulabilir yani.
Tabii ki ortak nokta bu dediğim yani daha sağlam bir aile, sadakat içinde taşıyan bir aile, dürüstlüğe inanan, efendim
ruhsal sağlığı, yerinde, yani intihar eğilimi olan, olmayan, madde bağımlısı olmayacak gençler yetiştirecek.
Toplumuna karşı belli bir sorumluluk duyarak hareket eden insan, aynı zamanda şahsiyetini koruyan insan.
Bu zaten bu esnada bir ister. Milli manevi değer de verilmiş olur, transfer edilmiş
elbette.
Olur. Bir şahsiyet transferi gerçekleşir
kesinlikle.
Hocam bu esnada.
Bunu herkes ister yani. Dolayısıyla bu herkesin taraftar olduğu iyi aile diyelim buna. İyi aile diyelim. Bizim cedlerimiz aile bilimi geliştirmiş Ali Bey. 16. yüzyılda Kınalızade Ali Çelebi Ahlak-ı Alâ'yı yazmış.
Evet.
3 bölümden birisi
evet, aile.
Ve bölümün adı ne? İlmi Tedbirul Menzil.
Evet.
İbn Sina aynı şekilde İlmi Tedbirul Menzil. Gazali yine öyle. Bizim böyle bir müktesebatımız var. Yani 16. yüzyılda ve daha önceki yüzyıllarda aileyi bir bilim olarak inceleyen, ele alan düşünürlerimiz var. Biz onları bugünkü duruma uygun bir biçimde yorumlarsak, transfer edersek, bunu Türkiye'de herkese bunu dokunacak bir hale getirebiliriz yani. Ama aynen aktarırsak tabii ki bu herkese dokunmaz.
Dokunmaz.
Yani.
Peki hocam, böyle bir politika metni devlet eliyle, işte Aile Bakanlığımız var.
Evet.
Yoksa devlet eliyle mi olmalı, daha çok sivil bir inisiyatif mi devreye girmeli?
Şimdi bu kadar büyük şeyleri sivil inisiyatifler yapamaz.
Görüş alınabilir o zaman.
Zaten tabii görüş alınabilir. Türkiye'de STK'lar çok gelişmiş yapılar da değiller. O devlet çok güçlü bir yapıya sahip. Bakanlığı var, uzmanları var, finans imkanları var. Kurumlar var, kendisine bağlı medya grupları var, Milli Eğitim Bakanlığı var, Aile Bakanlığı var.
Televizyonu var, TRT
evet,
var.
Yani
evet.
Onlarca devletin televizyonu
evet,
var devletimizin.
Evet.
Dolayısıyla bütün bunlarla eşgüdümlü bir biçimde bu politikayı kamuoyuna mal edebilir, harekete geçirebilir.
Doğru. Bir de bu işin bir de hukuki boyutu var hocam.
Evet.
Yani bir aileyi bozacak, aileyi Hı-hı. ifsad edecek bir takım meselelerde belki cezai müeyyideler artırılabilir. Şu RTÜK özellikle televizyon programlarına şimdi el atmaya
evet.
çalışıyorlar. Bu gündüz kuşağı denilen
evet.
programlar gerçekten aileyi
şey
ifsad
bu,
eden programlarda.
Bunlar ahlakla ilgili.
Evet.
Aslında doğrudan hukukla ilgili değil, ahlakla ilgili. Yani bu toplumun %80'i hakikaten ensest ilişkilerinin televizyonlarda anlatılmasına iyi bakmaz.
Evet.
Bakar mı?
%90'ı bakmaz.
%90 da
bakmaz. Hocam.
Ama bazı televizyonlar çıkıyorlar, ensest ilişkilerini anlatıyorlar orada.
Evet. Mahkeme kuruyorlar
yani
kendileri.
Mahkeme kuruyorlar. Şimdi bunlar olmaz yani.
Evet.
Bu çok gayrimedeni tutumlar
evet,
bunlar.
Evet.
Burada illa devletin bir din dilini kullanması gerekmiyor. Din dilini kullandığı zaman seküler olan insanlar burada size karşı hemen revanşist bir tutuma yöneliyorlar. Daha bilimsel bir dil, kapsayıcı bir dil. Ama elbette bizim aile yapımızın tarihsel süreç içinde önemli dinamikleri var. Onlardan da yararlanarak, aynen
evet.
aktararak değil.
Evet.
Yine Kınalızade 16. yüzyılda diyor ki aile reisi diyor erkek ama erkek diyor. Ailedeki ilişkileri diyor karar verirken hanımıyla da istişare etsin diyor. Hatta o iç işlerinden o sorumlu olsun diyor. Yani bakın yani o yüzyılda bu görüşler ortaya konuyor.
Evet.
Dolayısıyla böyle bizim gelenekçi bazı kesimlerde olduğu gibi yani el kavvamu nedir diye erkeğin aslı kestiği kestik diye bir şey yok. Evrip çevirme mesuliyeti erkeğe ait ve karşılığında evet emir verir ama otoriter ol demiyor, otorite ol diyor.
Evet.
Her yerde otorite
ama
geçer.
Ama o otoriteliği de işte bir takım şartlara bağlıyor yani.
Şartlara bağlıyor.
Geçimle ilgili
evet.
aile.
Evet.
Yani bir yükün altına girerseniz
biliyorsan,
sizi kavam kabul ediyor. Aa,
yoksa
yani.
Zaten o giremeyince evet. genellikle kavamı ne pratikte bir şey oluyor, hanım oluyor
evet.
yani.
Evet ya da çatışma ortaya
ya
çıkıyor.
Ya da çatışma ortaya çıkıyor.
Evet.
Aile reissiz olmaz, otoritesiz olmaz doğru. yani.
Şimdi, hocam bir de bu doğurganlık oranı da gerçekten büyük sıkıntı. Burada da bence artık bir teşvik. Eskiden biz duyardık Almanya'da işte çocuk başına 10 bin euro veriyorlar, 10 bin mark veriyorlar. Şudur budur
ama
diye.
Yürümedi yani.
Ama evet.
Parayla yürümez,
yürümez
bu işler.
Yürümez değil mi hocam?
Yani insanlar daha fazla para alacak diye daha fazla çocuk yapmazlar. Bu çok mekanik bir ilişki.
Evet.
Bunun daha yani sosyolojik, psikolojik kökenleri nedir? Duygusal kökenleri nedir? İş hayatıyla bağlantısı nedir? onlara bakmak gerekiyor. Yeni ev rolünün paylaşımı konusundaki
yani
durum
çocuk
nedir?
Çocuk başı, fert başı yeni doğanlara ödenecek bir para da buna çözüm olmaz.
Olmaz,
bir mekanik,
kesinlikle olmaz.
Mekanik bir çözüm diyorsunuz.
Yani insanlar 10 lira daha fazla veriyorsun diye. O eskiden Almanya'ya giden Türklere hitap ediyordu. O Türkler zaten ekonominin alt düzeyinde, kültürün alt düzeyinden,
köyden
gelmiş.
Her şeye parasal olarak
bakıyorlardı.
Orada
bir an önce Almanya'da paraya kavuşayım, memleketime döneyim.
Evet.
Oraya karşılık gelir. Yani fakat buraya karşılık gelmez yani.
Evet.
Almanlar da zaten öyle çoğaltamadılar. O nedenle Berlin Duvarı yıkılınca, birleşince 90 milyona çıktı nüfus. O zaman oh dediler ve bir çözüm bulmuş oldular
evet.
Yani.
Hocam bu pratik aile siyaseti çok su götürür. Bunun üzerine çok konuşmak, çalışmak lazım. Teşekkür ederim.
İnşallah.
Fikirleriniz için. Kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara veriyoruz düşünce günlüğüne. Aranın ardından tarikatlar devletin sıkı kontrolüyle mi düzelirler'i konuşacağız efendim. Görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Bendeniz Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde pratik aile siyasetimiz ne olmalı? Aile ile ilgili meseleleri konuştuk. Doğurganlık oranından aile içi şiddet, madde bağımlılığı, çocukların eğitimi, birçok mesele bu aile, pratik aile siyasetinin içinde olması gereken meseleler. İyiliklerin daha da artırılması, güzelliklerin daha da artırılması, ancak yolunda gitmeyen, kötü olan, yanlış olan şeylerin de bertaraf edilmesi gerekiyor aileyle ilgili. Bu da ciddi bir politika gerektiriyor.
Evet.
Tabii işin çoğu devletimize düşüyor. Bunu konuştuk programımızın ilk bölümünde. Efendim şimdi yine gündemde olan, zaman zaman gündeme getirilen bazen mahrem kalması gerekirken bu müesseselerdeki belki biraz yangına benzin dökmek kabilince meseleler
evet.
ortaya çıkıyor. Neden bahsediyoruz efendim? Tarikatların, bazı Türkiye'deki tarikatların içindeki iç meseleler,
tartışmalar,
bunların kamuoyuna yansıyan tarafları, bunların ıslahıyla ilgili zaman zaman konuşuyoruz. Ya bu bir meclis mi kurulmalı, Diyanet
evet.
mi bu işi yönetmeli, Osmanlı zamanında olduğu gibi meclisi meşayih da olduğu gibi bir üst kurulla mı bu meselelere nüfuz edilmeli, müdahale edilmeli, ya da devletin bir şekilde, o da yine devlet ama daha böyle sıkı bir kontrolü mü gerekiyor, yoksa sivil inisiyatifle kendi kendilerini ıslah edip, değil mi hocam, kendi kendilerini mi tedavi edecekler tabiri caizse? Bu tür meselelerin olduğu bir takım tarikatlardan
evet.
bahsediyoruz. Şimdi hocam, önemli müesseseler yani tarikatlar, siz de diyorsunuz toplumun eğitimi, sosyalleşmesi, ruhsal olgunluğu, bir takım şimdi unutuldu ama hani sanat
evet.
ve zanaat konularında da büyük katkıları olmuştu topluma. Ama bir takım da kötü hikayelerimiz var bununla ilgili. Tarihsel olarak baktığımız zaman da işte 1925 yılında, 30 Kasım 1925 yılında 677 sayılı bir kanun çıkarılıyor. Ve işte tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu ve bu devrim kanunu kabul edildiği için şu an anayasanın 174. maddesinde de çakılı olarak duruyor.
Evet.
Yani bu maddeler, böyle de bir garip bir durum
evet.
söz konusu
evet.
Türkiye'de. Tarikatların müesseseleri, tekke ve zaviyeler devrim kanunlarıyla ilga ediliyor. Bu hala mevcut cari anayasamızda duruyor 174. maddede. Fakat hani deniyor ki genelde de hocam, pratik olarak, ya bu tarikatların kapanmasıyla ilgili tarikatları kapatamaz bu kanun. Yani tarikat yaşıyor. Ama tarikatların işte bir takım bozulmuş müesseseleri kapatıldı o zaman. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Tarikatlar şu an sivil toplum içerisinde dernek, vakıf olarak yaşıyor
evet.
deniyor. Bugünkü hani siz iki meseleye işaret ediyorsunuz hocam. Yani bu bütün bu meseleler ne o zaman? Türkiye'de. Birisi evet. diyorsunuz ki sert laiklik uygulamaları bu sorunları ortaya çıkarttı. İkincisi de şehirleşme, sekülerleşme ile gelen konformizm bir zarar verdi evet. tarikatlara diyorsunuz. Bu nedir hocam? Yani evet. sert laiklik uygulamaları nasıl bir krize soktu
evet.
tarikatları? O bahsettiğiniz sekülerizm, laiklik uygulamaları, şehirleşme, konformizmin artması
evet.
bu krizde ne kadar etkili? Ve eğer bir yozlaşma, bir bozulma varsa bu kontrol nasıl sağlanacak?
Evet.
Bütün sorularım böyle baştan evet, genel eyvallah. Olarak sorayım hocam. Çok çünkü eyvallah. Alt başlık var yani.
Çok güzel sorular. Mesela birincisi evet bence iki önemli tarikatların bugün kriz yaşaması Türkiye'nin son 100 yılı ile yakından ilgili. Birincisi hakikaten 1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla bu yapıların, bu grupların toplumda karşıladığı belli işlevleri vardı ve bu işlevler boş kaldı. Yani o işlevleri kim yapacak? Kim yerine getirecek? Bu yasaklanmalarla, dışlanmalarla merdiven altı, efendim bodrum katlara inme, efendim mahrem dünyasına çekilme gibi yönelimler. İnsanlar tutuklandı, insanlar yargılandı, insanlara sürekli tarikatçı yaftalarıyla insanların kendilerini suçlu hissetmeleri sağlanılmaya çalışıldı. Hala da bu devam ediliyor. Yani bir takım diyelim Sözcü Gazetesi gibi, Cumhuriyet Gazetesi gibi laikçi çevreler, bunlar sürekli bu dili üretmeye devam ediyorlar. Ama sonuçta toplumda bunun bir karşılığı var ki bu yasaklamalara rağmen bu vakıflarla, derneklerle hayatını sürdürdü. Bu Türkiye'nin tabii demokrasiye geçmesi, din ve vicdan hürriyetinin gelişmesi, bunlarla da yakından ilgili. Sağ siyasetin yükselmesi, çünkü sağ siyaset daha dinle mesafeli değil de daha barışık bir siyaset. Sonra oy almaya ihtiyacı var. Dolayısıyla evet. toplumda belli kesimlerde tasavvufla ilişkili ve onlarla belli etkileşimler içine giriyorlar. Evet. Aslında CHP de 45'lerden sonra bu tür etkileşimler içine giriyor. Ama ağırlıklı olarak sağ siyasette görüyoruz bunu. CHP siyaseti zaten çok fazla oya ihtiyaç duymuyor. Devlet benim diyor. Kim seçilirse seçilsin ben yönetirim. İlk defa CHP Türkiye siyasi tarihinde devletini kaybetmiş durumda. O nedenle çok kızgınlar, çok öfkeliler, çok akıl dışı bir takım tepkiler veriyorlar. İşte bu seçmenine baktığımız zaman bir dizi filmde bütün tarikatlar kapatılmalıdır diyor. Yani bütün tarikatlar zaten kapalı bir yandan. Ama bir yandan da devlet toplumu dinle seferber etmek istediği zaman, diyelim PKK bölücülüğüne karşı veya işte efendim misyoner bir takım faaliyetlere karşı bu yapılardan yararlanıyor devlet.
Evet.
Yani bunun yasal bir yöntemi yolu yok ama bir biçimde bunun yolunu da devlet buluyor.
Yani
bulmuş
medreseler
durumda.
Kapalı ama doğuda PKK'ya karşı
evet.
medrese, molla
evet.
Politikasını devreye sokmaya çalışıyor.
Devreye sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuda bir ikirci tutum üzerinde yürüyor. Bunu aşmak gerekiyor. Bunu aşmak için de bakın şeyler, Aleviler
Cemevi
ile yeni bir tekke ürettiler.
Cemevi başkanlığı değil Cemevi, şu an başkanlık var hocam.
Tekkesi var. Dolayısıyla benzer şekilde işte Nakşilerin, Kadirilerin diğer ne kadar etkili şey varsa tasavvuf ehli meşrebi varsa bu meşreplerin de dahil olduğu, beraber olduğu belki devletin de hem muhatap alacağı hem de denetleyeceği bir üst kurulun olması düşünülebilir. Bu daha önce Osmanlı'da yapıldığı gibi. Fakat bunun da bir takım mahzurları var. Yani hepimiz devlete koşuyoruz. Devlet gelsin, rahat,
düzelsin.
Hazır ol desin, hepimiz hazır ola geçelim. Tamam mı? Sus desin, hepimiz susalım. Konuşun desin, konuşalım. Böyle bir şey içindeyiz, arayış içindeyiz. Sorunlarımızı biraz daha tümüyle devletin emriyle değil de devletle müzakere içinde çözme yollarını bulmalıyız yani sorunlarımızın. Böyle yollar keşfetmeliyiz. Devletle evet devlet denetleme görevi var. En önemli denetleme görevini yapacak güçtür. Bunu yapsın. Ama böyle aşırı kontrole de girerse bu yapıların gönüllülük duyguları, gönüllülük faaliyetleri zarar görebilir. Siyasete daha fazla bulaşabilir. Nitekim tarikatlar siyasete bulaştıkları zaman daha önce siyasetin müdahalelerine karşı kendisini korumak için diyelim siyasetle bir takım etkileşimlere giriyordu. Ama sonra siyasetle çok daha fazla angajman ilişkilerine girince bu tarikatların aleyhine oldu. Toplumdaki saygınlıklarını kaybetmeye başlıyorlar o zaman da. Üzerinde daha çok fazla tartışma oluyor. O nedenle ikinci kriz dediğimiz işte sekülerleşme, konformizm ve siyasi alanla etkileşim bence. Bu üç şey de son yılların, yani bunu belki Özal'dan bu yana başlatmak gerekiyor. Bu dönemde de ortaya çıkan sorunlardan birisi. Sonuçta tarikat ve tasavvuf dini konformla yaşama formu değil. Konformizmde.
Evet.
Dini daha sade yaşama formudur. Ama bu iddiadan bulunup pratiğinde konformizmde birleştiği zaman toplum nezdinde nasıl algılanır? İyi algılanmaz.
Evet. Yani bir yani, ırka bir lokmadan.
Evet. Buraya bu altında işte son model arabalar,
yatların,
yatlarda geziyorlar, dolaşıyorlar, lüks hayatları zevk safa içinde. O zaman bunlara karşı itibarı azalır, saygınlığı azalır. Bunlar zaten hep siyasetle iş yapıyorlar, siyasiler. O nedenle bu sekülerleşme daha çok bu konformizmle gelen bir şey aslında. Bu konformizm sadece tasavvufu olumsuz yönde etkilemiyor.
Bütün müesseseleri.
Bütün müesseseleri etkiliyor.
Az önce
ama
konuştuk, aileyi etkiliyor işte.
Aileyi
hocam.
Etkiliyor. Fakat tarikat ve tasavvuf meşrep olarak konformizme karşı daha mesafeli yaşama.
Daha sade hayat, daha minimalist diyorlar
evet,
ya hocam.
Minimalist.
Şimdi.
Aslında bizim evet. Minimalist aktörlerimiz tasavvuf aktörleridir.
Aktörleri.
Değil mi?
Evet.
O zaman buna uygun bir pratiklerin olması lazım. Buna uygun olandan uzaklaştıkları zaman çocukları, damatları, bilmem yeni nesiller.
Evet.
O zaman da hakikaten büyük bir kriz ortaya çıkıyor. Nedir o kriz? İşte toplumun onlara bakışında olumsuzlukların ortaya çıkması. Onların iddia ettikleriyle yaşadıkları arasındaki paradoksların artması. Ondan sonra toplumun ihtiyaç duyduğu, hele bu süreçte maneviyata, ruha daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde efendim
itibarları zedeleniyor.
Zedeleniyor. Başka neo-spiritualist akımlar ortaya
çıkıyor.
Ya da
New Age diyorlar ya hocam.
Evet,
New
onlar Age. Çıkıyor veya.
Evet, evet. O, geçen haftalarda konuşmuştuk hocam. Mesela tamam, daha mesafeliler belki, laik, seküler, kemalist mahalle, ama orada da hani Atatürk üzerinden üretilen mitler, ritüeller, değil
var,
mi hocam?
Ama var. Ya orada lüks var mı yok mu ayrı bir şey.
Evet.
Yani bakın, onlar belki, hep onları suçluyoruz ama belki evet. De bize karşı itibarları,
evet.
Bizim itibarımız yok onların
nezdinde. Ya da bu
nezdinde.
Yeni işte yoga.
Evet.
Değil mi hocam?
Oraya yöneliyor.
Neo-spiritualist akımlar diyorsunuz.
Evet.
Oraya yöneliyor insanlar.
Evet.
Evet.
O nedenle tarikatların sadece devlet gelsin, bize el koysun, bizi denetlesin. Nitekim Türkiye'nin genelinde yaygın olan bir tarikat grubunun kendi içinde tartışmaları var. Üç kardeş ve bunlar kamuoyuna da yansıdı. Artık gizli tutma imkanı da yok. Sosyal medya var.
Evet. Biri bir kameraya çekiyor.
İnternet
hocam.
Var. Televizyon
sosyal
medyaya
var. Atıyor.
Her yerde konuşuluyor.
Evet.
Tarikatların mahrem dünyasının sınırları alt üst oldu. Böyle olunca o tartışma yansımış. Okuduk, gördük.
Evet.
Devlet gelsin diyor. İşte milyarlarca paradan bahsediliyor. Bu tabii kamuoyunun nezdinde ne anlama geliyor? Ya bu adamlar cübbeli, sarıklı, kefiyeli, ondan sonra sakallı iki karış, ondan sonra Allah Allah diyorlar hep, dünyanın hiçbir önemi yok diyorlar. Fakat milyarlarca para üzerinde tartışmalar var, kavgalar var ve devleti çağırıyorlar. Evet, devletin müdahalesi iyi bir şey. İyi ki devlet var yani. Savcı var, hakim var, kanun var, güzel bir şey. Bunlar denetlesin ama bu denetimle sadece olacak bir şey değil yani. İnsanların kendilerini denetleme yollarını geliştirmeleri lazım. Bunu bilmeleri lazım. Bu olmadıktan sonra devlet müdahale eder ama arkasında başka şeyleri de dikte eder devlet.
Evet.
Çok fazla müdahale ederse.
Doğru. Hocam,
yönlendirir devlet aynı zamanda.
Hayrettin Karaman Hoca'ya da bir atıfta bulunuyorsunuz siz. Hani
evet.
Yeni Şafak'ta son makalesinde
evet.
Hani tarikatların sorunlarını sıralıyor hoca,
evet.
Ardından da hani devletin kontrolü ve İslam alimlerinden oluşacak bir danışma ve üst heyet ve bu alimlerin konuşma yetkinliğine de sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu kısmi devlet kontrolü aslında, değil mi hocam?
Yani hocam
buna
orada
da, buna da böyle tek başına hani Diyanet'e böyle bir heyete de teslim edilecek bir mesele değil. O zaman da sivil inisiyatifi ortadan kalkmış.
O var. Yani hocamız tabii tecrübeli, çok güzel meseleleri sıralamış.
Evet.
Ama çözümü de devlet kontrolü ve ulema diyor.
Evet.
Yani sadece ulemanın veya meşayihin konuşmasına, tasavvufla ilgili konuşmasına, tarikatları konuşmasına izin verilirse, mesela münevverler, aydınlar, din sosyologları.
Evet.
Diyelim ki siz sosyolojide doktora yaptınız. Sizin kalkıp bunu konuşma yetkiniz o zaman olamayacak. Bizim gibi insanlar konuşamayacak. Sen kimsin? Konuşma hakkın yok. Ulema var, sadece o konuşacak. Bu tür sorunlara şey, yani bunlar çağımızda yürümez bunlar.
Evet.
Eski dönemde olsaydı yürürdü de bugün yürümez.
Siyasete ve devlete de çok fazla angaje olmak da başka iktidar çatışmalarını ortaya çıkarıyor.
Devletin normal vakıfları denetlemesi olur. Bir kurul olacaksa yani makul bir kurul olur. O kurulun diyelim belli bir denetleme yetkisi olur. Ama bunun yerinde yani kamuoyunda eleştirme, efendim kamuoyunu aydınlatma, aklı başında insanlar olursa toplum da aydınlanır bu konular. Tarikatlar da kendileriyle yüzleşirler. Bir uzlaşma noktası bulunur.
Evet.
Ama yok, tamamıyla kara propaganda, belli kesimleri temsil eden tetikçi dediğimiz insanlar konuşursa yine Türkiye'de sorunlar bugün olduğu gibi çözülmüyor yani.
Evet.
Çözülmez o zaman.
Hocam bir de yani kurumların yapısı açısından baktığımız zaman, hani böyle bir kurumlar sosyolojisi açısından baktığımız zaman aslında bu meseleler bütün kurumları ilgilendiriyor, değil mi? Hani sosyal çürüme, ahlaki yoksunluk, sekülerizm, konformizm.
Kesinlikle.
Yani toptan birinci bölümde de konuştuk, hani aile için bir politika belirlemek gerekiyor.
Evet.
Aslında bu toptan bir politikayı gerektiren bir şey.
Doğru, burada da bir
yani,
politika gerekir.
Ya sadece işte toplumun manevi müesseselerinde bir sorun, ailede bir sorun. Aslında ortak meseleler bunlar.
Evet, evet. Burada da
ya
diyelim ki
genel bir politika gerekiyor.
Kesinlikle.
Değil mi hocam?
Yani Diyanet İşleri Başkanlığı, efendim bu irfan ocaklarıyla ve dinle ilgili araştırma yapan akademisyenlerle bir araya gelerek Türkiye'de dinle ilgili temel sorunlar ve bunlarla başa çıkmanın yöntemleri, ilkeleri konusunda genel bir politika geliştirebilir. Bu genel politikayı yani esnek bir biçimde kurumlarla uygulayabilir mesela. Yani.
Evet.
Bununla ilgili ders kitaplarını ailede de olduğu gibi ilkokuldan itibaren diyelim sosyoloji, psikoloji, ilkokulda işte sosyal bilgiler, hayat bilgisi, Türkçe, hikayeler, şiirler, bütün bunlarla alakalı,
evet,
aileyle de ilgili, efendim tasavvuf kültürüyle ilgili, dinle ilgili, bütün yani ana politika neyse, bu topluma faydalı olacak şey neyse, doğru olan neyse, buralara da dağıtılarak, ondan sonra işte sosyal medyada işte RTÜK kanalıyla devletin kendi, yani devletin bu toplumun aynı zamanda,
evet,
kanalları var, bizim vergimizle varlığını sürdüren kanallar var. Dolayısıyla bu kanallar, bu televizyonlar bizim bu meselelerimizi düşünerek yayın yapmalılar. Sadece bizi çok izlesinler diye değil. Çünkü onların birinci görevi ticari değil, birinci görevi kamu hizmetidir.
Evet.
Toplum hizmetidir yani.
Evet.
Bu şekilde bu
bir de hocam,
çalışmaları
sanki
yürütebilirler.
Bu meselelerde biz yani özü de kaçırıyoruz. Yani bütün bu tarikatlar, tekkeler, zaviyeler, artık onlardan hani çok bahsedilmiyor ama bütün kurumlar aslında işte biz tasavvufun özünde ne görüyoruz? Halk içinde hak ile beraber olmak. İşte daha bugünkü tabirle daha böyle sade, minimal bir hayat yaşamak.
Hayat yaşamak. Evet.
İhsan kıvamında yaşamak diyoruz. Yani Allah, biz Allah'ı görmüyorsak da sürekli onun
helal,
bizi gördüğü
dikkat
düşüncesiyle yaşamak.
Evet.
Helale harama dikkat etmek. Esas hayatın ahiret hayatı olduğu bilinciyle yaşamak.
Evet.
Yani
evet.
Sanki bu müesseseler, bu tartışmalar, ya biz neyi muhafaza ediyorduk? Ya
değil
biz
mi?
Neyi çerçeveliyorduk? Evet. Neyin kurumuyduk?
Evet.
Asıl o özü de kaçırmamıza sebep oluyor. Sık sık da ya bütün bu yapıların amacı ne? Onu da açıp sürekli bir göstermek gerekiyor, değil mi hocam?
Sürekli yenilenmek, sürekli yeniden bu yeni neşveyle ortaya koymak yani gerekiyor.
Bu işlere mesafeli insanlara da sürekli bunu bir hatırlatmak lazım. Ya bu müesseseler aslında şu işler için var.
Evet.
Şunların ıslahı için var. Şunların takviyesi için var. Buralarda bir takım problemler, meseleler ortaya çıkabilir ama bizim asıl derdimiz bu diye bunu sürekli de hatırlatmak gerekiyor. Yoksa iş yorgancı kavgasına dönüyor, miras kavgasına dönüyor.
Başka şeye dönüyor. Toplum diyelim başka bir yöne doğru gidiyor. O da onun bir parçası oluyor işte.
Evet.
Konformizm dediğimiz gibi, sekülerleşme dediğimiz gibi. Bu dalgalara katılıp da gitmemek için dediğin gibi zaman zaman hakikaten yüzleşmek, tecdit içinde olmak gerekiyor.
Evet,
yani.
Tecdit çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Evet, teşekkür ederim.
İki önemli meseleyi bugün müzakere ettik sizinle. Değerli dostlar, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Efendim haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.